Bayram 5, sayfa 36. Slavlık fikri Çeklerden, Slovaklardan, Güney Slavlarına geçmekle seyrini ikmal etmiş değildi. Kolların hitap ettiği Ruslara ve Lehlere de bu fikir hareketinin sirayeti gecikmedi. 19. asrın başlarından itibaren Rus fikir hayatının muhtelif kısımlarında, edebiyatta, felsefede, siyasi ve sosyal nazariyelerde Slavlık fikrinin varlığı hissedildiği gibi Rusya hükümetinin fiili siyasetine, özellikle fiili dış siyasetine de bu fikrin hayli etkide bulunmuş olduğu görülür. Dipnot 36. Slav vahdeti fikrinin kadim mübeşşirleri de vardır. Ez cümle bu fikri müphem bir surette taşıyan Cenub Slavlarından Karbiyaniç namında bir Hırvat alimi ta 17. asrın ortalarında yegane müstakil Slav devleti olan Moskova Çarlığı payitahtına gelmiş, fakat Moskovların bazı itiyadatını şiddetle tenkit etmek cesaretinde bulunduğu için Sibirya'ya sürülmüştür. Rusya'da Slavlık fikrinin nazariyat sahasındaki tecellilerine Slavyanofilstvo, Slavyanofilstvo yani Slav muhipliği denildi. Siyaset sahasındaki tezahürleri ise gitgide panslavizm, panslavizm yani Slav birliği namını aldı. Rus müverrihlerin dediğine göre Rusya'ya Slavlık fikri yalnız Batı Slavlarının lisan ve tarih tetikleri yoluyla dahil olmuş değildir. Mamafi, Çek, Hırvat ve Sırp Slavlarının filolog ve muharirlerinin eserleri bu fikri oluşturmaya en çok hizmet eden etkenlerdendir. Dipnot 37. Rusya'da Slavlık fikrinin oluşmasına tesir eden etkenlerden biri de 19. asrın başlarında yaşayan büyük Alman filozoflarının Kant, Fichte, Schelling ve Hegel'in eser ve dersleridir. Fichte, ders ve nutuklarıyla, kitap ve risaleleriyle Alman milliyet fikrinin oluşmasına, Alman milletinin uyanmasına, Alman birliğinin gerçekleşmesine çalışırken, onun fikirlerinden Ruslar da kendilerine ders alıyor, hisse ayırıyorlardı. Fakat Schelling'in, güzel sanatlara, şiire, hissiyata çok ehemmiyet veren hakikatlerin sezgi yoluyla keşfini, mantıki muhakemeler yoluna tercih eden dindarane, mutasaf, bıfane felsefesi Rus Slav ruhuna daha müunis ve muafık geldi. Slav muhipleri Schelling'den daha ziyade beslendiler. Slav muhipliği felsefi, edebi hatta siyasi fikirlerinde dine, ortodoksluğa çok yer ayırır. Slav muhipliğinde bürşüme-i tasavvuf vardır. Bununla beraber umumiyetle Rus efkarının hususiyetle Slavlık fikrinin tekamülünde en fazla etkili olan büyük ihtimalle Hegel'dir. Hegel'in tarihle ilgili nazariyelerine göre beşeriyet daimi tekamül halindedir. Kainatın ruhu olan fikrin tekamülünde fikrin tahakkukundan ibaret kişilerin ve kavimlerin de tekamülü gözlenir. Muayyen bir zamanda muayyen bir kavim en mükemmeldir. Fikrin o zamanda olgun hale geldiğini görürsünüz. O kavim, o tarihi devrin kavmidir ve bu hal bir kavme ancak bir defa müyesser olur. Tarihin akışında o kavim, o anın fikrini teçsim eder, şahsında cisimleştirir. O kavim, en ulvi vazifelerin hamilidir. Alem şumul görevlerle yüklenmiştir. Bu yolda tarif ve tasavvur olunan kavim, Hegel'in nazarında elbette Almanlar iken, Slav muhipleri sözü edilen nitelikleri Slavlara daha uygun bulurlar. Hegel'in nazariyelerini Slavlığa tatbik ederler. Slavlar en şefkatli, en cömert, en insaniyetli, mevcut kavimlerin hepsinden ziyade bütün beşeriyeti sevip anlayabilen, kavrayabilen bir halktır. Slav kavimlerinin cümlesi sadeliği, tabiliği sever. Halim, mütevazi, fedakar, haluk ve lütufkardır. Binaenaleyh, başta Rusya olmak üzere Slavlıktır ki beşeriyete hürriyet ve saadet bahşederek bütün Adem oğullarını birleştirmeye hizmet edecektir. Biraz garip, iddialı ve hatta sade dilane görünen bu efkar Slavyanofilstvo cereyanında en ziyade bariz olmakla beraber Rusya'nın diğer fikri ve sosyal cereyanlarında da büsbütün yok değildir. En muteber Rus edebiyat tarihinin müellifi Pipin diyor ki, Çeklerin eski Slav diliyle ilgili abidelere dair keşiflerinin bilinmesi üzerine Ruslar arasında zaten biraz mevcut olan o nevi araştırmalara olan merak arttı. Sahih ve suni antik eserlerin keşfi veya bu yoldaki çalışmalar Çeklerde vatanperverce heyecanı had bir dereceye getirmişti. Bu heyecan bütün Slav edebiyatına sirayet etti. Çünkü Slavların bir kısmı tabi ve mahkum oldukları milletlere karşı milli haklarını iddia ve talep ederken bu keşiflerden istifade etmiş oluyor, bu keşifler sayesinde adeta yeni bir hayat kazanmaya çalışıyorlardı. Bu hareket ve heyecanın tesiri nihayet Ruslara da dokundu. Biz de Slav edebi hareketine alakadar olduk. Vuk Karaçiç'in bütün Slav aleminde şöhret kazanmış olan Sırp şarkılarına biz de merak sardık. Bundan sonra artık peyderpey Batı ve Güney Slavlarının fikri faaliyetlerine, bütün Slavlık hakkındaki eserlerine, eski Slav abidelerinin halk şiirleri hazinelerinin keşfine ve nihayet Slavlığın siyasi kadrolarının vatanseverce fiillerine dair haberler gelmeye başladı. Bu kadro eski milli gelenekleri dindarane muhafaza eden halktan ilham alıyorlar ve halkın buluşları sayesinde Slavlık milli ilkesinin yeniden canlılık kazanacağına güçlü bir iman besliyorlardı. Arası çok geçmedi. Ruslar Çek ulemasıyla tanışıklık ve münasebet de hasıl ettiler. Bizzat Puşkin Batı Slavlarının şarkılarını Rusça'ya çevirdi. Halk muhipleri, halk sevenler zümresi peyda oldu. Bu zümreye dahil olanlar Batı Slav vatanperverleriyle birlikte Slaviyat'ın Slavoloji yeniden dirileceğini beklemeye başladılar. Venelin ve Pagodin bunlardandır. Dipnot 38. Pagodin 1839'da Çekleri takliden Moskova'da bir tarih kütüphanesi ile bir Slav müzesi kurmuştur. Bütün Slav alemiyle birleşerek Rusya edebi ve sosyal hayatını yenileştirme ve iyileştirme emelleri Rusların 1820 ve 1830 seneleri düşünce hayatında büyük bir yer tutar ve nihayet 1830 senesine doğru Rus üniversitelerinde Slavlık kürsüleri kurulur ve bu meseleye meraklı genç ve yatkın alimlerden bazıları Avrupa'ya tahsillerini ikmale gönderilir ki bunlar Rusya'da Slavlık tetkiklerinin, Slaviyat, Slavoloji'nin hakiki kurucuları olurlar. İşte bu fikir akımı Rusya'da öyle bir kanaat uyandırdı ki o kanaata göre Rus milliyet ilkesi Rus hayatındadır. Yani Rusya'nın sosyal ve siyasi teşkilatı ancak asli Rus hayatından alınıp iktivas olunmalıdır. Batı'dan taklit edilmemelidir. Rus hayatına nüfuz için Rusluğun en eski zamanlardan itibaren uygarlık eserlerine müracaat olunmak icap ediyordu ve bu vasıta ile Slavlığın bütün araştırma sahalarına girilmiş oluyordu. Slav muhipliği, Slav sevenlik, Slavyanofilsvo dedikleri işte budur. Slav muhipliği esasen fikri bir meslek olmakla beraber ameli hayata intikalinde bir siyasi meslek mahiyetini kazanıyordu. Gerçekten Slavlık hareketi Rusya'da çabuk siyasi sahaya geçmiştir. 1820 tarihlerine doğru Slavlar Birliği ünvanlı gizli bir cemiyet kurulmuştur. Nihayet Slavlık fikri Rusya hükümetine de nüfuzunu uygulayarak tesir etmiştir. Çar 1. Nikola'nın tanınmış nazırı Kont Uvarov, Fransa İhtilali'nin 3 uzuvlu bilinen prensiplerine mukabil ortodoksluk, hükümeti mutlaka ve kavmiyet düsturunu ortaya attığı zaman Slav muhipliği düşünce ve nazariyatından ilhamını almış ve kavmiyet tabiri içine halk, millet yani Rus, ırk yani Slavlık manalarını katmak istemiştir. Slavlık fikirleri Rusya hükümetinin dış siyaset araçlarından biri olduktan sonradır ki en ziyade Slav birliğinden, Pan-Slavizm'den bahsedilmeye başlanmıştır. Avusturya, Macaristan ve Osmanlı ülkelerinde parça parça ve hüküm altında yaşayan Slavlar, dil ve ırk bakımından bir olmalarına istinaden mazide var olduğunu iddia ettikleri Slav birliğinin istikbalde dahi mevcut olmasını, hür ve müstakil Slavya'nın tekrar dirilmesini ümit ve temenni ediyorlardı. Bu ümit ve temennilerinin gerçeğe dönüşmesini de bilhassa ırkın yegane müstakil ve pek güçlü şubesi olan Ruslardan bekliyorlardı. Rus edipleri, tarihçileri ve siyaset yazarlarını takiben hükümet mensuplarının da özellikle dış siyasette Slavlık fikrini desteklemesi ve kabul etmesiyle bu ırk fikri pek şen'i, gerçek, reel ve ameli, pratik bir zemine taşınmış oluyordu. Rus kıyasileri, dipnot 39, 19. asrın ortalarından itibaren Slav İttihadı, Pan-Slavizm fikrini dış siyasetlerinde sağlam bir alet olarak kullanmaya başlamışlardır. Dipnot 39, diplomat manasında kullanılmıştır. Diplomasiye de kıyaset denebilir. Slav ırkının pek mühim bir şubesi olan Lehlilerde milliyet fikri hususi bir tarzda tezahür etmiştir. Bu hususiyetin başlıca sebebi 18. asır nihayetlerinde Lehistan'ın başına gelen büyük felakettir. Lehistan, 19. asrın arifesinde 3 defa taksim olunarak müstakil bir devlet halinde siyasi mevcudiyetini kaybetmişti. Dipnot 40. Lehistan'ın taksimini hazırlayan ve kolaylaştıran sebeplere dair kısa malumat Türk Yurdu'nun 2. cildinin 719-725 sayfelerinde yayınlanmış olan İsveç ve Lehistan ünvanlı makalemde beyan olunmuştur. Memleketlerinin parçalanması, Lehlilerin düşünce ve fiillerini elbette pek derinden etkilemiş ve Leh milleti 19. asır süresince bu tesir altında kalmıştır. Lehistan'ı taksim eden üç komşu devletten birisi en büyük Slav devleti olan Rusya'ydı. O esnada devletler arası münasebetlerde hakim olan fikir milliyet fikri değildi. Siyasi dengelilik fikriydi. Rusya İmparatorluğu Lehistan'ın bazı kısımlarını koparıp alırken Rus hükümet adamları Slav birliği fikrini asla hatırlarına getirmemişler, ancak Prusya ile Avusturya'nın genişlemesine karşı denge oluşturulmasını sağlamak ve devletlerin batıdaki sınırlarını Avrupa'ya yakınlaştırmak gayelerini gözetmişlerdi. Yani devlet, menfaatin noktayı nazarından hareket etmişlerdi. Lehistan'ın taksimi, vakası, yalnız Leh milleti ile Rusya devleti arasında değil, hatta Leh milleti ile Rus milleti arasında doldurulması uzun zamana muhtaç, derin bir uçurum açmıştır. Slav muhiplerinin bu uçurumu doldurup Slav kardeşliği hissini yaymak arzusuyla sarf ettikleri mesai yeni sonuçlar temin edememiştir. Ruslarla Lehliler arasında daha eskiden kalma husumet sebepleri de eksik değildi. Orta Çağ'da Katolik mezhebine girerek Batı medeniyeti havzasına katılan ve Ruslardan evvel medeni seviye bakımından yükselmiş olan Lehliler son çağda Rusya'ya hakim olmak istemişlerdi. Doğu Slav alemine tahakküm emeli Moskovlarla Lehlilerin arasını açmış, birçok muharebeyi icap ettirmişti. Bu yüzyıllık husumet, taksim olgusuyla şiddetli bir mahiyet kazanmıştır. Irka dayanan milliyet fikrinin Slavlar içinde yayılması, söz konusu düşmanlığın ortadan kaldırılmasına kâfi gelmemiştir. Lehliler, 19. asır boyunca birkaç defa ayaklanarak kaybolmuş istiklallerini geri almak istediler. Lehistan'ı taksim eden devletler de, ki birisi Rusya'dır, o ayaklanmaları büyük bir şiddetle bastırmaktan çekinmediler. İhtilaller muvaffakiyetsizliğe uğrayınca ihtilalcilerin çoğu yabancı memleketlere, en fazla da Fransa'ya, dipnot 41, firar ve iltica ediyorlardı. Dipnot 41, Rusya, Avusturya ve Prusya'ya karşı Lehistan'ın mevcudiyetini korumayı zekice hesaplarında zorunlu sayan Fransa, daima Lehlilerin hamisi geçinmiştir. Böylece geçen asrın ortalarına doğru Leh münevverlerinin ekseriyeti yabancı diyarlara muhacir olmuş ve muhacirlerin de büyük kısmı Paris'te toplanmıştı. Asıl memlekette kalan halk ve hatta münevverler üst üstüne gelen felaketlerin tesiriyle şedid bir muhafazakarlığa, sınırlı bir dindarlığa sarıldılar ve umumi Slavlık idealini bir tarafa bırakıp hususi ve dar Leh milliyeti fikrine yapıştılar. Muhafazakarlıkla, gelenekçilikle parçalanmış milletlerinin gerçek özelliğini, yani hüviyeti hususiyesini, özel kimliğini muhafaza ve müdafaa edebileceklerini zan ve ümit ediyorlardı. Elem ve ızdırabı, mazlumiyet ve horlanmışlığı kutsallaştıran Nasraniyet'te, Hristiyanlık'ta ise geniş bir teselli sığınağı buluyorlardı. Muhacirler, manevi kuvvet ve kıymetleri itibariyle vatanda kalanlardan daha ziyade önem taşıyorlardı. Rus tarihçilerinden Karayev bunlara Leh milletinin manevi hükümeti ünvanını veriyor, parçalanmış vatanları kanlı kanlı ortada yatıp dururken muhacirler de Slavlığı düşünemezlerdi. Hele Lehistan'ı bu hale koyanlardan birisi Rusya Çarlığı olduğuna göre Slav kardeşliği namına Rusya ile kolay kolay kucak kucaklaşamazlardı. Mamafi Slavlık fikrine büsbütün biyane de değildiler. Leh muhacirleri Paris'te iki siyasi cereyana ayrıldılar. İçlerinden bir kısmı o zamanlar Batı'da gittikçe artarak kuvvetlenen ve yaygın hale gelen ihtilalci demokrat partileriyle münasebetlere girerek bütün Avrupa'da umumi bir ihtilalin hazırlanması için çalışmaya başladılar. İhtilalci demokratların maksadı hasıl olursa Avrupa yeni baştan tanzim olunacak ve bu sayede Lehistan'ın parçaları birleşerek hür ve müstakil Lehistan tekrar dirilip yaşayacaktı. Bu cereyana dahil olan Lehliler bütün Slav alemini düşünmüyorlar. Yalnız kendi vatanlarını, kendi milliyetlerini gözleri önünde tutup onu kurtarmak, toplamak ve yaşatmak için çalışıyorlardı. Ve bu maksatlarına ermek emeliyle Slavlı kuvvetine değil, bütün Avrupa'nın demokrat unsurlarına dayanmışlardı. Muhacirlerin diğer kısmı da milliyetperver ve tasavvufkar garip bir meslek veya mezhebe salik olmuşlardır. Bu mezhep Lehlilerin fikri ve siyasi tarihinde mesihçilik, mesyanizm namıyla matuftur. Dipnot 42. Bu tabir Lehlilerin belirli fikir hareketlerine has değildir. Mesihçilik, İsa'yül Mesih'in gelmesine veya avdetine, yani tekrar gelmesine itikattır. Bu itikat yalnız Sami kökenli dinlere de inhisar etmez. Birçok kavimler dini veya milli bir kahramanın gelmesini veya avdetini bekler. Zuhur-u Mehdi akidesi de mesyanizmin kollarındandır. Lehlilerin mesyanizmi, mesihçiliğe ait itikatları Lehistan'ın milli olaylarına tatbik etmiştir. Bu mesleke ait düşüncelerin ilk naşiri Paris'te bulunan muhacirlerden Vronski'dir. Vronski 1778-1853. Lehlilerin meşhur matematik bilginlerinden ve felsefecilerinden sayılan bu zat, önceleri kılıncıyla vatanının istiklalini muhafazaya uğraşmış, sonra kalemle yalnız Lehistan'ı değil, bütün insanlık alemini yenileştireceğine ve ihya edeceğine inandığı mezhebini açıklamaya ve yaymaya çalışmıştır. Vronski'ye göre beşeriyet hastadır. Bu hastalık muhafazakarlarla hürriyetperverlerin cidalinden ileri gelmiştir. Muhafazakarlar hayrı, hürriyetperverler ise hakkı temsil ederler. Bu iki ilke telif olunursa beşeriyet hastalıktan kurtulur. Bu iki ilkeyi muhtelif kavimler muhtelif surette telakki ederler. Yalnız Yahudilerle Lehlilerin anlayışının temeli intizar, beklenti ve ümittir. Yalnız Yahudilerle Lehlilerdir ki hak ve hayrın uyuşacağını, hatta birleşeceğini Mesih'in gelmesinden beklerler ve Mesih'in geleceğine inanmışlardır. Mesih gelince hak ve hayır birleşecek, insan hayatında çekişme kalmayacaktır. Vronski, Mesih'in gelmesini, yani hayır ve hakkın birleşmesini, yani muhafazakar ve hürriyetperver partilerin, grupların uyuşmasını, Fransa ve Almanya ile Slav kavimlerinin başında bulunan Rusya'nın himmet ve gayretlerinden bekliyordu. Rusya'nın himayesinde Ruhul Kudüs Kardeşliği namıyla bir cemiyet kurularak insanlık için hareketin istikametinin belirlenmesini tavsiye ediyordu. Bu cemiyete bütün Slavlar milli özelliklerini, kimliklerini muhafaza etmek şartıyla dahil olacaklardı. Ve bu suretle de bir nevi birleşmiş Slav kadrosu teşekkür etmiş olacaktı. Görülüyor ki Vronski'nin mesihçilik nazariyatı ameli sahada Slav birliği fikrine yakınlaşıyor. Mesihçilik fikri gittikçe işlendi ve Lehistan'ın istiklalini feda etmesiyle bütün insanoğlunun bir nevi Ba'su Ba'del Mevt'ine, öldükten sonra dirilişine hizmet etmiş olduğu inancı ortaya çıktı. Bu inancı heyecan ve belakatla yayan şair Adam Mickiewicz'tir. Adam Mickiewicz. Dipnot 43. Mickiewicz 1799'da doğmuş, 1830'da Paris'e hicret etmiştir. Orada yazdığı Leh kavminin kitabı ve Lehlilerin Haç Seferi ünvanlı eserinde Mickiewicz, dünyanın yaratılışında Leh kavminin elem ve ızdıraplara duçar olmasına kadar bütün beşeriyetin tarihini İncil-i Şerif üslubuyla özetle aktarır. Şair, Leh kavmini Hazreti İsa-ül Mesih'e ve Leh kavminin düçar olduğu elem ve ızdırapları Hazreti Mesih'in çektiği eza ve cefalara benzetir. Leh kavmini işkence ettiler ve tabuta koydular ve hükümdarlar nida ettiler. Biz hürriyeti öldürdük ve defnettik. Lakin Leh kavmi ölmedi. Onun cesedi tabutta yatıyor. Lakin ruhu yerden, yani umumi hayattan uzaklaşıp nihayetsiz hayata, yani vatanda ve diyarı gurbette esarete uğrayanların hususi hayatlarına geçti. Ta ki onların tahammülü derecesine şahit olsun. Üçüncü gün ruh cesede geri dönecek, kavim ölülerden tekrar ayağa kalkacaktır. Ve bütün Avrupa kavimlerini esaretten azat edecektir. Ve artık iki gün geçti. Birinci gün Varşova'nın birinci zaptıyla, ikinci gün Varşova'nın ikinci zaptıyla hitam buldu. Üçüncü gün doğacak ve artık nihayet bulmayacaktır. Ve nasıl ki Hazreti İsa-ül Mesih'in ölülerden kıyam etmesiyle Ba'sül Ba'del Mevt, kanlı kurbanlara son verildi, onun gibi Leh kavminin ölülerinden kıyamıyla da Hristiyan aleminde kanlı harpler son bulacaktır. Mickiewicz 1850 senesi İstanbul'da koleradan vefat etmiştir. 19. asrın en büyük romantik şairlerinden sayılan Mickiewicz, dini ve tasavvufi düşüncelerini mutasavvuf Tovyanski 1799-1878 alırdı. Bu zatların ardınca gidenler temin ediyorlardı ki Cenab-ı Hak nihayet Lehlilere merhamet etmiştir. Zira Lehistan'ın tekrar hayata döneceğini ve istiklal kazanacağını ve esirliğin ve muhacirlerin hayatının yakında sona ereceğini Tuyanski'nin lisanıyla müjdeliyorlar. Gerçekten Tuyanski peygamberce tebşiratta bulunuyordu. Cenab-ı Hakk'ın insan oğullarını Lehistan kurbanıyla kurtarmayı irade buyurmuş olduğunu ve Adem oğulları umumiyetle yeni hayata nail olurken Lehistan'ın da hür ve müstakil hayatına kavuşacağını haber veriyordu. Tuyanski de Vronsky gibi nazariyatının tatbikat alanına geçebilmesi için dünyevi kuvvetlere, mesela Papa ile Çar Nikola'nın yardımlarına ihtiyaç duymuştur. Çar'a yazdığı mektubunda Rusya'nın alem şumul tarihi vazifesinden bahsediyor, Slav ırkının en güçlü ve muazzam devleti olan Rusya hakkında büyük ümitler beslediğini belirtiyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Slavyanofilsvo, Slavyanofilstvo, Slavyanofilstvo, Slavyanofilstvo, Karbianic, Karbianic, Panslavizm, Panslavisme, Kant, Kant, Fichte, Fichte, Schelling, Schelling, Hegel, Hegel, Pippin, Pippin, Pippin, Pushkin, Pushkin, Venelin, Venelin, Pagodin, Pagodin, Slavoloji, Slavoloji, Kont Ovarov, Ovarov, Kont Ovarov, Ovarov, Nikola, Nikola, Karev, Karev, Mesyanizm, Mesyanizme, Vronski, Vronski, Adam Mickiewicz, Mickiewicz, Mitskievich, Mickiewicz, Tuvyanski, Tuvyanski, Tuvyanski, TOUVIANCK